Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda hayra öncülük etmekle ilgili hadis-i şerifler okuyoruz. Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Eslem kabilesinden bir delikanlı şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Ben savaşa katılmak istiyorum. Fakat harp için gerekli olan malzemelerim yok, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, falan kişiye git. O harbe gitmek üzere hazırlanmıştı fakat hastalandı, buyurdu. Delikanlı o kişiye gitti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana selam ediyor ve harp için hazırladığın malzemeleri bana vermeni söylüyor, dedi. Yol azığı hazırlamıştır. Bir kalkan, bir kılıç, bir mızrak, ok, neyse. Savaş malzemesi hazırlamıştır yani. Ama gidememiş. Genç gidiyor, bunları diyor Resulullah selam ediyor, bana vereceksin. Ben de Allah yolunda savaşacağım. Bunun üzerine adam hanımına, hanım, hazırladığım harp malzemelerinin hepsini bu delikanlıya ver. Onlardan hiçbir şeyi geriye bırakma. Allah hakkı için onlardan hiçbir şeyi bırakma ki berekete nail olalım, dedi. Efendimiz istemiş. Bu genç de cihada gidecek. Elimizde ne imkan varsa seferber edelim diyor. Medine İslam Devleti'nde Peygamber Efendimiz zamanında, bilhassa ilk yıllarda sahabe-i kiramın pek çoğu fakir kimselerdi. Mekke'den gelen muhacirler bütün servetlerini orada bırakmışlardı. Medineli Ensar ise ziraatla meşgul olup geçimlerini temin edecek kadar mülke sahiplerdi. Daha sonraları gelişen ticari hayat, savaşlardan elde edilen ganimet, İslam coğrafyasının genişlemesi sonucu başka bölgelere göç edip yerleşmeler, onların sosyal hayatında büyük değişiklikler meydana getirdi. O zamanlar cihada katılacak olanlar bütün harp hazırlıklarını kendi imkanları ile yaparlardı. Devlet hazır böyle botunu, elbisesini, silahını vererek asker istihdam etmiyor. Asker hem canıyla canını ortaya koyuyor, hem malını ortaya koyuyor. Ayet-i kerimelerde zaten öyle. Allah yolunda canlarınızla, mallarınızla cihad edin diye. Yol azığını da kendisi hazırlıyor. Bu şekilde cihad ediyor. Onun için ecirler de büyük oluyor tabii ki. Çünkü devletin bu yönde yeterli bir bütçesi teşekkül etmiş değildi. Zaman içinde bütün bunlar sistemleştirildi ve her şey yerli yerine oturdu. Zamanla imkanları oldukça bunların da sistemi kuruldu. Ashabın zenginleri her gazve öncesinde İslam ordusunu teşkilatlandırmak üzere yardıma çağrılırdı. Efendimiz zenginleri davet ederdi. Onlar da yardım ederlerdi. Bu en büyük sevaplardan biriydi. Herkes gücünün yettiği nispette bu katkıyı sağlardı. Herhangi bir meşru mazeret sebebiyle savaşa katılamayacak kimseler Allah yolunda bir mücahidi, bir gaziyi teçhiz etmeyi, yani bütün yol ve cihat masraflarını karşılamayı, cihada sanki kendisi iştirak ediyormuş gibi sevap kazandıracak salih bir amel olarak kabul ederlerdi. Efendimizin hadis-i şeriflerinde bu da var, teşvik. Kim cihad eder veya bir gaziyi teçhiz ederse, cihada gidemiyorsa bir gazinin ihtiyaçlarını karşılarsa diye, kendi gidemezse yerine adam göndermek paralı o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cihada iştirak etmek isteyip de gerekli malzemeyi hazırlamaya güç yetiremeyen fakir Müslümanları ashabın gücü yeten zenginlerine veya burada olduğu gibi hazırlığını yapıp cihada katılamayacak derecede hastalığı ya da başka mazereti olanlara gönderirdi. Böylece hem onların sevap kazanmalarına imkan hazırlar, hem de kendisi hayra vesile olurdu. Yol göstermekte hayra vesile olmak. Bu bir hayra niyetlenen fakat bunu çeşitli imkansızlıklar sebebiyle yapamayan kimseler arasında vasıta olmak büyük sevaplardandır. Burada vasıta olanla birlikte her üçü de sevap kazanırlar ve herhangi birinin sevabından bir şey noksanlaşmaz. Hadisten öğrendiklerimiz, Müslüman daima cihat arzusuyla yaşamalı ve cihattan geri kalmayı düşünmemelidir. cihat arzusu ölünceye kadar cihat, kıyamete kadar cihat. Cihat ne demektir? İslam'ın yeni yeni insanlara duyurulması. Dünya üzerinde devamlı insanlar doğup büyüdüğüne göre demek ki onlara İslam'ı ulaştırma faaliyeti hiçbir zaman sona ermez. Peki illa bu savaşla mı olacak yani? Savaşsız olmaz mı? Savaş son şeydir, son noktadır. Bu öncelikle sözlü olur, yazılı olur, bugün artık internetle olur, değişik vasıtalarla olur, kitaplarla olur. Ama mutlaka olması gerekir. Bunların faydası tabi sınırlı olabilir. Sınırlı olduğunda bizzat giderek birebir anlatarak olur. Buna engel çıkarmak istediklerinde sulh teklifi olur. Buna dayanışmazlarsa o zaman cihat ve savaş olur. Hayır yapılmasına aracı olmak ve hayrı elde etmeye çalışmak faziletli işlerdendir. 3. Bir insan bir hayra harcama yapmaya niyet edip onu yerine getirmeye güç yetiremezse, o harcamayı başka bir hayra sarf etmesi müstehaptır. Bir hayır yapmak için niyetlenmiştik ama olmadı, parasını başka bir hayra verelim. Müstehaptır. Adaklar bunun kapsamı dışındadır. Adaksa ayrı tabii ki. İşte umreye gitmeye niyetlenmiştik. Parayı ayırmıştık ama umreye gidemedik. O zaman bari bunun parasını bir cami inşaatına, bir Kur'an kursuna, bir İmam Hatip Lisesi'ne, bir İslami eğitim kurumuna verelim diye böyle bir hayır yapmak müstehaptır. Allah yolunda harcamada ve hayra yönelik harcamalarda cimri davranmak malın bereketini giderir. Sahabi diyor ya, ey hanım hiçbir şey bırakma ki berekete nail olalım diye. O zaman cimri davranmamak, cömertçe verip berekete nail olmak gerekir. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, burada Riyas-ı Salihin'in hayra öncülük etmek bölümünü bitirmiş olduk. Şimdi bir sonraki bölüme, İyilik ve takvada yardımlaşmak bölümüne gelmiş olduk ki bu da çok önemli bir bölüm. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: ve teavenu alel birri ve takva. İyilik ve takvada birbirinizle yardımlaşınız. Maide suresi 2. ayet-i kerime. Ve la teavenu alel ismi vel udvan. Günah ve düşmanlık konusunda da yardımlaşmayınız. Buyuruyor Cenab-ı Hak. İmam Nevevi bu kısmın başlığını kısaca açıklamaya çalışacağımız bu ayetten almıştır. Çünkü iyilik ve takvada yardımlaşmak İslam'ın temel kaidelerinden biridir. Ayette geçen iyilik diye tercüme ettiğimiz bir kelimesi her türlü iyiliği, hayrı, hayırda kemali ifade eder. Geniş. Her türlü iyilik. Birin zıttı itaatsizlik, hayrın zıttı ise şerdir. Bir tabiri Allah için kullanılırsa kullarına verdiği sevap, kul için kullanılınca Allah'a itaat anlamına gelir. Bir itikadi veya ameli hükümlerle ilgili olabilir. Yüzlerinizi doğudan yana ve batıdan yana çevirmeniz iyi olmak demek değildir ayetinde. Bir din itikadi esaslarla ve ameli hususlarla ilgili oluşunu açıkça görürüz. Leysel birre en tüvellü vücuhakum gıbelel meşrik vel mağribi ayet-i kerimesi, Bakara suresi 177. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak ancak velakinnel birre diye başlıyor. Men emene iman esaslarını sayıyor. Sonra ahlak esaslarını sayıyor. Sonra ibadetleri sayıyor. İyilik geniş kapsamlı bir yani ıslahtır. İtikadı, güzel ahlakı, ibadeti, muamelatı hepsini kapsar. İman dinin başlangıcı, bir ise dinin gayesidir. Dinin insanlara ulaştırmak istediği hedef, tevhid inancı ve hayır olarak özetlenebilir. Takva, Allah'ın himayesine girmek, emrini tutup azabından kurtulmaktır. Bir rivet takva, iyilik ve takvada yardımlaşın. Takva mana ve mahiyeti oldukça geniş terimlerden biridir. Dinde iki anlamda kullanılır. Geniş anlamda, ahirette zarar verecek olan her şeyden sakınıp korunmaktır. Kişiye ahirette zarar verecek olan her türlü sözden, fiilden, düşünceden sakınmaktır takva. Ve Cenab-ı Hak her şeyin başına takvayı şart koşuyor. 258 yerde bu kelime kökü geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de defalarca şart olarak eğer takvalı olursanız şöyle olur, takvalı olursanız diye Allah'ın yardımını istiyorsanız takva alın, Allah'ın yardımı gelsin. ecrin, büyük ecir sahibi olmak için, Allah katında değerli olmak için takva şarttır. Dolayısıyla ahirette zarar verecek şeylerden sakınmak, takva Müslümanın birinci gündem maddesidir. Dar anlamda ise nefsi cezayı hak edecek her türlü günahtan korumaktır. Takvanın çeşitli dereceleri vardır. En üstünü her ne şekilde olursa olsun Allah'a itaat edip hiç isyan etmemek, onu daima zikredip hiç unutmamak ve ona her zaman şükredip hiç küfran nimette bulunmamaktır. Takva. Bu mertebe sadece büyük peygamberlere aittir. Takvanın kebair denilen büyük günahları ve sagair adı verilen küçük günahları işlememek, bunun yanı sıra mekruhlardan sakınmak, ayrıca mübah olan şeyleri aşırılığa kaçmadan yeterince yapmak gibi mertebeleri vardır. Müminler ana hatlarıyla tanıtmaya çalıştığımız bir ve takvada birbiriyle yardımlaşacaklar. Ayetin devamında da açıkça ifade edildiği gibi günah ve düşmanlıkta haddi aşmakta yardımlaşmayacaklardır. Bir kötülük varsa orada bir insana yardım edilmez. Bir insanın takvaya ulaşması için, bir itaat, Allah'a itaat etmesi için, bir hayır yapması için de yardım edilir. Takvanın değişik mertebelerinden bahsediliyor tabii ki. Bir tasdife göre 3 mertebesi vardı diyor. Birisi şirkten imana gelmek. En büyük korunma budur. Şirk üzere yaşarsa insan veya küfür üzere ebedi cehenneme gidecekken iman ettiği zaman bu ebedi azaptan kendini kurtarmış, korumuş olur. İkincisi günahlardan korunmaktır ki bu da sonunda cennete gidecek olsa bile baştan insanın azaba uğramasını, cehenneme girmesini gerektirecek günahlardan korunması, sakınmasıdır. Üçüncü mertebe ise diyor kalbi masivadan korumaktır. Kalbi Allah'ın dışındaki şeylerle meşgul etmemektir. Bu üst seviye devamlı Allah'la birlikte olmak. Yani şeriatı yaşadıktan sonra, Allah'ın emir ve nehilerini yaşadıktan sonra onun üzerinde devamlı onun zikriyle meşgul olmak. Devamlı yönünü ona dönmek. Hep onunla meşgul olmak demektir ki bu da takvanın en üst mertebesidir. Diğer ayet-i kerime vel asr innel insane lefi husr illellezine amenu ve amilussalihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr. Zamana yemin olsun ki insan hiç şüphesiz hüsrandadır. Ancak inanıp faydalı işler yapanlar, salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır. Zamana dikkat çekiyor Cenab-ı Hak. Böyle asra, zamana, vakte yemin olsun ki vakit önemli demek ki. Dünyada insana verilen en önemli nimetlerden birisi. İnsan bu konuda hüsranda, zaman konusunda. Zamanını boşa harcıyor, yanlış şeyler için harcıyor, değersiz şeyler için harcıyor. Kim ancak bu zarardan kurtulmuş, iman etmiş, salih ameller işleyen, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler. Konuyla ilgili kısmında burası, iyilik ve takvada yardımlaşmak, yani hak ve sabır konusunda insanların yardımlaşması, birbirlerine tavsiyelerde bulunmaları. Asr suresi Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden biridir. Müfessirler, lafız itibariyle kısa olan bu sure ile ilgili uzun tefsirler yapmayı tercih etmişlerdir. Onların bir takım tercihlerine burada temas etmeyeceğiz. Kısaca özetleyeceğiz. Sure-i Celle'de insanların çoğunun her asırda, her zamanda ve bilhassa son zamanda, yani Resul-i Ekrem Efendimiz'in gelişinden kıyamete kadar geçecek zamanda bir hüsran içinde olacağı haber veriliyor. Ancak hüsranda olmayanlar da vardır. Bunlar iman eden, salih ameller işleyen, birbirlerine hakkı tavsiye eden, sabrı tavsiye eden kimselerdir. Hüsran, kazanacak yerde zarar etmek, sermayeyi zayi etmek, kaybetmek, neticede iflas edip mahrumiyet içinde kalmak demektir. Lefi husur, husran. İnsanın en önemli sermayesi ömrüdür, zamanıdır. Ömür ise her gün, her zaman, her an ve her nefes tükenip gitmektedir. Bu giden ömür insanın kendi mülkü de değildir. Allah'ın mülkü olup onun adına güzel kullanarak karından faydalanması için insana sayılı ve hesaplı olarak verilmiş ödünç bir sermayedir. İnsanın gerçek saadeti ahireti sevmekte, dünya lezzetlerine, elem ve kederlerine değer vermemek ve onlara bağlanıp kalmamaktadır. Fakat insanların çoğu yaratılış gereği dünya ile meşgul ve onu istemeye aşırı derecede düşkündürler. Bundan dolayı da hüsrandadırlar. Ancak şu vasıfları taşıyanlar müstesna. Bir, iman edenler. Bunlar Allah'a hakkıyla inanıp indirdiğini tasdik eden, ona ihlasla ibadet ve itaate söz verenlerdir. Allah'ın meleklerine, kitaplarına. Salih ameller işleyenler. İmanları sadece gönüllerinde ve dillerinde kalmayıp bütün hislerine, akıllarına ve varlıklarına işleyerek iradelerine sahip olan, yaptıkları işleri iman ve itikatlarına, Allah'ın rızasına ve indirdiği ahkama uygun şekilde yapanlardır. Benim kalbim temiz, ben iyi niyetliyim diyerek sadece iman edip nefsinin isteklerine göre yaşamak değil, iman etmek, Allah'ın bizden ne istediğini öğrenmek ve ona göre de yaşamak. 3. Birbirlerine hakkı tavsiye edenler. Bütün halk kararlılıkları ve gayretleri hakka yönelik, imanları, amelleri, sözleri hep haktan yana olanlardır. Onun için bunlar insanlara riyakarlık, münafıklık yapmazlar. Başkalarına zarar vermez, insanlarla ilişkilerini kesmezler. Başkalarına yaltaklanmaz, dalgalık etmezler. Hep hakka davet eder. İyiliği emir, kötülükten nehi vazifelerini yerine getirirler. İnsanları hayra çağırır ve dinin nasihat olduğu gerçeğini bir an bile unutmazlar. Hakkı tavsiye. 4. Birbirlerine sabrı tavsiye edenler. İman edip gereğini yerine getirmek, salih ameller işlemek, hakkı tavsiye görevini yapmak hiç de kolay değildir. Bunun için zamanın belalarına, nefislerin yönelişlerine, hayır yapmak, hak yolda gitmek için karşılaşılacak eziyetlere, zorluklara katlanmak gerekecektir. Bunlar ancak sabırla mümkündür. Çünkü şeytan saldırıyor. Nefis bir taraftan çekiyor. Düşmanlar, İslam düşmanları insanların İslam'dan uzaklaşması için çalışıyor. Bunların çıkardıkları engeller, yaptıkları eziyetlere sabretmek, göğüslük germek. Sabır, nefsin iyi bir iş yapmak veya fenalıklardan kaçınmak için acıya, güçlüklere göğüs gerebilme kuvvetidir. Sabır ya elem ve kederlere, acı ve üzüntülere karşı gösterilen tahammül cinsinden olur veya dünyalık lezzetlere ve şehvetlere karşı direnme cinsinden olur. Bütün bunlar birer iyilik ve hayattır. Sabırın 3 çeşit olduğu söyleniyor. Birincisi belalara sabır. En düşük seviye. Orta seviye ibadetleri yapmaya sabır. Yani 5 vakit namaza sabır. Ramazan oruçlarını devam etmeye sabır. Bu da sabır gerektiriyor. Orta derece, en üst derecesi ise günahlardan kendini tutmaya sabır. Şehvetler, nefsin arzuları, istekler, dünyanın süsleri, cazibeleri insanı çekiyor. O taraf, o dünya çekerken insanı kendisinin tutması, diretmesi, direnmesi, onlara gitmemesi, en üst seviyedeki sabır da budur. Lafız olarak kısa fakat mahiyeti çok geniş olan bu surenin burada zikredilmesinin sebebi özetle bu sayılanlardır. İmam Şafii bu sureyle ilgili olarak insanların tamamı veya çoğunluğu bu sureyi düşünme hususunda gaflettedirler demiştir. Yani bu sure üzerine bir tefekkür etmiyoruz. Fazla tedebbürümüz yok. Asr suresini o zaman tefsirlerden okuyalım, üzerinde düşünelim, tefekkür edelim, hayatımıza uygulamaya çalışalım. Hadis-i şeriflere gelince Zeyd bin Halid el-Cüheni radıyallahu anh Resulullah Efendimizin şöyle buyurduğunu naklediyor. Kim Allah yolunda cihada gidecek bir gaziyi teçhiz eder, cihad için gerekli olan ihtiyaçlarını karşılarsa adeta cihada gitmiş gibi sevap kazanır. Men cehheze gaziyen fi sebilillah fakat gaze. Cihada giden gazinin arkada bıraktığı ailesine güzelce bakıp onların ihtiyaçlarını karşılayan kimse de sanki cihat yapmış gibi sevap kazanır. وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا ف۪ي اَهْلِه۪ي بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَى. Demek ki cihada giden var, onun ihtiyaçlarını karşılayan var, onun geride bıraktığı ailesine güzellikle yardım eden, bakan kimse, üçü de aynı seviyede cihad etmiş gibi oluyor. O zaman da güzel bir cihadın gerçekleşebilmesi için hepsi şart. Malzeme şart. O malzeme kullanacak can şart. O canın geride bıraktığı emanetlere bakacak komşu şart. Ravi Zeyd bin Halid sahabe-i kiramdan olup Cüheyne kabilesindendir. Ebu Abdurrahman veya Ebu Zür'a diye künyelenir. Peygamber Efendimiz de Hudeybiye'ye iştirak etmiş. Mekke fethi gününde de Cüheyne'nin sancağına taşımıştır. Zeyd radıyallahu anh Medine'de yerleşmişti. Kendisinden sahabilerden Saib bin Yezid, Saib bin Hallat ve başkaları hadis rivayet ettiler. Tabiun tabakasından oğlu Halid ve Ebu Harb ile Said bin Müseyyeb, Ebu Seleme ve Urve de ondan hadis rivayet ettiler. Zeyd radıyallahu anh 81 hadis rivayet etmiştir. Uzun bir ömür sürdü ve 85 yaşındayken 58 senesinde Medine'de vefat etti radıyallahu anh. Daha önce gördüğümüz bir hadis-i şerifte cihada giden bir gazıyı teçhiz etmenin onun savaş ihtiyaçlarını karşılamanın faziletine işaret edildiğini görmüştük. Gerekli savaş malzemelerine sahip olmadan cihada çıkılamayacağı gerçeğini herkes bilir. Kabul etmemiz gereken bir başka gerçek de herkesin savaş malzemesi temin etmesinin imkansızlığıdır. Tabii ki günümüzde durum tamamen farklıdır. Artık ülkeler düzenli ordu bulundurmakta, bütçelerinin büyük bir bölümünü bu ordunun ihtiyaçlarına ayırmaktadır. Bugünün silahları da şahısların elde edemeyeceği kadar yüksek fiyatlıdır. Bir uçak, bir tank almak. Ancak devletlerini devam ettirmek kararlılığında olan milletler, dünyanın şartlarına ayak uydurmak zorundadırlar. Burada Müslüman toplumuna düşen vazife kendi kendilerine yeterli hale gelebilmek ve başkalarına muhtaç olmamaktır. Bunun gerçekleşebilmesi için Müslüman fertlere de önemli vazifeler düşmektedir. Her fert gücünün yettiği oranda ülkesinin kalkınmasına, gelişmesine ve milletler arası yarışta önde olmasına katkı sağlamalıdır. Savunma sanayini çok güzel, devlet güzel planlamalı, halk da buna destek vermeli. Konunun hususi boyutu dışında bir de genel boyutu düşünülecek olursa, iyilik kabul edilen bu hususta Müslümanların birbirleriyle yarışması gerekir. Gerek evlatlarımızı mühendis olarak yetiştirerek harp sanayinde görev almalarını sağlamak, gerekirse maddi olarak yardımcı olmak, gerek fikri olarak yardımcı olmak, Müslümanlar için büyük bir sevap kapısıdır, ecir kapısıdır. Günümüz savaşları eski savaşlardan çok farklıdır. Savaş sadece cephede değil, cephe gerisinde de büyük tahribatlar yapmaktadır. Acımasız katliamlar, öldürmeler, sakatlamalar, yakmalar ve yıkmalar meydana gelmektedir. Cepheye gidenlerin geride bıraktıkları aile fertlerine gereken ilgi göstermek, onları koruyup kollamak, bakımlarını üstlenmek, görülecek işlerini görmek, geçimlerini sağlamak, cephede cihat yapmanın sevabı gibi sevap kazanmaya vesile olur. Yani bu cihat son hadde, yani son sınır demiştik zaten. Bundan önce İslam'ın tebliği, bunun için çalışmak, bunun için kafa yormak, bunun için mal sarf etmek. Sonra düşmanlarla sulh için, barış için, düşmanlara hakim olmak için savaşmak. Yani gayret etmek. Bu teknoloji alanında olur, eğitim alanında olur, her alanda. Müslüman niyeti bu yani. Müslüman her halükarda öncelikle insanlara Allah'ın dinini ulaştırmak, sonra onlarla sulh yapıp hakimiyeti altına almak, kabul etmezlerse de cihad edip savaşarak onları boyun eğdirmek. Devamlı hayatını bunlar üzerine kurması gerekiyor, bunlar üzerine düşünmesi gerekiyor. Hadisten öğrendiklerimiz, cihada giden bir Müslümana yardımcı olmak, onun cihatta ihtiyaç duyacağı malzemeleri temin etmek, cihada katılmış gibi sevaptır. Yani savaşan askerin ihtiyaçlarını karşılamak, ailesine yardımcı olmak, savaşmak gibi ecir kazandırır. 2. Cephede cihada giden bir gazinin geride kalan aile fertlerine yardımcı olmak ve ihtiyaçlarını gidermek, cihat sevabı kazanmaya vesile olur. 3. Fiilen yapılan cihadın sevabı başka bir amelle kıyaslanmayacak kadar üstündür. Cenab-ı Hak Müslümanlara güç kuvvet versin. İslam'ı, Allah'ın dinini her dünyanın her insanına ulaştırma imkanı, niyeti lütfeylesin inşallah kıymetli dinleyenler. Bir rivayetle programımızı bitirelim. Huneyn Harbi sonrasında Efendimizin huzuruna bir takım esirler gelmişti. İçlerinde çocuğunu kaybetmiş bir kadın vardı ki nerede bir çocuk görse hemen onu şefkatle sinesine basıp emziriyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yüksek şefkat manzarasını görünce ne dersiniz şu kadın çocuğunu ateşe atabilir mi buyurdu. Ashab-ı kiram hayır atmamaya gücü yettiği müddetçe atmaz dediler. O kadar seviyor ki deli divan alıyor anne. Çocuğunu ateşe atabilir mi? Atmaz. Bunun üzerine Allah Teala Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte yüce Allah kullarına bu kadının çocuğuna olan şefkatinden çok daha fazla merhametlidir buyurdu. Cenab-ı Hak merhametlidir. Ama niçin atıyor peki cehenneme diye sorulabilir. Cenab-ı Hak onu atmamak için bütün merhametini, şefkatini gösteriyor. Ona pek çok imkanlar, fırsatlar veriyor. Ama onlar inat ettikleri için, isyan ettikleri, baş kaldıkları için cehennemi hak etmiş oluyorlar. Nitekim evlat annesine karşı geldiğinde, onu kızdırdığında anne de işte seni doğurmaz olsaydım, seni doğuracağıma taş doğursaydım der, senin gibi evladım yok der, evlatlıktan attığını söyler. Ona düşman kesildiği de olur yani. Dünyada onu da görüyoruz. Dolayısıyla burada anlatılmak istenen Allah'ın şefkatinin, merhametinin bir annenin evladına olan merhametinden daha üstün olduğunu ifadedir. Peygamberimiz böyle bir fırsat bulduğu için bu tür fırsatları, canlı örnekleri, misalleri Efendimiz fırsat olarak değerlendirir. Eğitim fırsatı olarak ashabına bazı şeyler öğretirdi. Yani Peygamberimiz de kadının o telaşını görüyor da hiç ilgilenmiyor gibi düşünmeyelim. Efendimiz burada ashabına bu bilgiyi verdikten sonra tabii ki ondan sonra gerekeni yapıp kadını yavrusuna kavuşturur. Çünkü onun merhameti buna kayıtsız kalmayı asla kabul edemez. Nitekim başka zamanlarda da anne ile evladını ayıranların Allah'ın kıyamet günü sevdiği kimselerden onu ayıracağını Efendimiz ifade ederek annesini ayrı satıp evladını başka yere satmak isteyen esirlerden kimselere bunu müsaade etmemiştir Efendimiz. Dolayısıyla ama bu manzarayı görünce de tabii olaya müdahale etmeden önce bu fırsatı değerlendirerek Allah Teala'nın Yüce Rabbimizin bize olan merhamet ve şefkatini bizlere anlatmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada programımızı sona erdiriyoruz. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.